Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Tim Murphy ve Lorian Hoff-Oberlin'in Overcoming Passive Aggression, Revised Edition adlı çalışması psikoloji ve ilişkiler alanında. Dolaylı biçimde dışa vurulan öfkeyi anlamaya odaklanan bir rehberdir. Kitap, pasif agresifliği yalnızca kaba davranmak ya da sessiz kalmak olarak ele almaz. Kişinin gerçek düşüncelerini ve duygularını açıkça söylemeyip, davranışlarıyla farklı bir mesaj vermesi şeklinde tanımlar. Bu uyumsuzluk, yakın ilişkilerde güveni zedeler. İş yerinde işbirliğini zorlaştırır ve kişinin kendi ruhsal yükünü artırabilir. Yazarlar, gizli öfkenin çocukluk kökenlerini, yetişkinlikteki ilişki kalıplarını ve iş yaşamındaki sonuçlarını birlikte inceler. Amaç, okuyucuyu birini etiketlemeye yöneltmek değil, hem kendi dolaylı öfkesini fark etmesine hem de başkalarının çelişkili mesajları karşısında daha sağlıklı sınırlar kurmasına yardımcı olmaktır. Gözden geçirilmiş baskı ayrıca klinisyenler ve sağlık çalışanları için ek bir bölüm içerir. Kitabın temel aracı, kaçınma ve misilleme yerine açık, kararlı ve saygılı iletişimdir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, pasif agresifliği gizli öfke ve mesaj çelişkisi olarak tanımlamak, kitabın çıkış noktası pasif agresif davranışın açık bir anlaşmazlıktan çok. Gizlenmiş öfkenin dolaylı yollarla iletilmesi olduğudur. Bir kişi sözlü olarak kabul ediyor, görünüp davranışta sürekli gecikebilir, işleri safsaklayabilir, unutkanlık gösterebilir ya da alaycı bir tavırla karşılık verebilir. Buradaki belirleyici unsur, tek bir davranışın kendisi değil, ifade edilen niyet ile ortaya çıkan davranış arasındaki tekrarlayan uyumsuzluktur. Yazarlar bu ayrımı önemser. Çünkü her erteleme, her sessizlik ya da her kötü ruh hali pasif agresiflik anlamına gelmez. İnsanlar yorgun, kararsız veya becerisiz de olabilir. Buna karşılık dolaylı davranış, sorumluluktan kaçmak. Karşı tarafı cezalandırmak ya da doğrudan dile getirilemeyen itirazı sürdürmek için düzenli biçimde kullanıldığında ilişkisel bir sorun haline gelir. Kitap, okuyucunun yüzeydeki sözlere değil, zaman içinde oluşan örüntüye bakmasını önerir. Bu yaklaşım, özellikle aile içinde ya da iş yerinde sık görülen belirsiz çatışmaları anlamlandırmaya yarar. Sorun, yalnızca öfkenin varlığı değildir. Asıl sorun, öfkenin dürüstçe konuşulamadığı için karşı tarafın neyle karşı karşıya olduğunu kestirememesidir. Böylece güven, tahmin edilebilirlik ve karşılıklı sorumluluk aşınır. İkinci olarak, çocuklukta öğrenilen çatışma biçimlerinin yetişkinliğe taşınması. Murphy ve Oberlin, pasif-agresif örüntüleri değerlendirirken çocukluk deneyimlerine de yer verir. Bu vurgu, yetişkin davranışını tek bir nedene indirgemek için değil, bazı kişilerin neden doğrudan itiraz etmekten kaçındığını açıklamak içindir. Duyguların hoş karşılanmadığı, öfkenin cezalandırıldığı ya da kişinin açıkça hayır deme imkanı bulamadığı ortamlarda dolaylı tepki verme daha güvenli bir yol gibi öğrenilebilir. Çocuk, otoriteyle doğrudan çatışmak yerine oyalanarak, unutmuş gibi yaparak veya isteksizce uyum sağlayarak öfkesini ifade etmeye çalışabilir. Bu strateji yetişkinlikte eş, arkadaş, yönetici veya çalışma arkadaşlarıyla ilişkilerde otomatik olarak yeniden ortaya çıkabilir. Kitap aynı zamanda gizli öfkenin bazı insanlar için olağan görünebileceğine dikkat çeker. Kişi kendi davranışının zarar verici yönünü görmeyebilir ve değişim talebini saldırı gibi algılayabilir. Bu nedenle yaklaşımın suçlayıcı olması savunmayı güçlendirme riski taşır. Kitabın ima ettiği pratik sonuç şudur: geçmişi anlamak davranışı mazur göstermek değildir. Ancak davranışın işlevini anlamak, kişinin doğrudan duygu ifadesi. Sorumluluk alma ve açık talepte bulunma gibi daha sağlıklı becerileri geliştirmesi için başlangıç sağlar. Üçüncü olarak, yakın ilişkilerde güveni aşındıran dolaylı direnç döngüsü, kitap, pasif agresifliğin ev, arkadaşlık ve romantik ilişkilerde neden yıpratıcı olduğunu, iletişimin netliğini bozması üzerinden açıklar. Açık bir çatışmada taraflar, en azından neye itiraz edildiğini konuşabilir. Gizli öfkede ise bir taraf her şeyin yolunda olduğunu söyleyebilir. Fakat davranışları sözünü desteklemez. Diğer taraf gecikme, soğukluk, inatçı hareketsizlik veya üstü kapalı eleştirilerle karşılaştığında neyi konuşması gerektiğini bilemeyebilir. Bu belirsizlik, açıklama arama, kendinden şüphe etme ve karşı suçlamalarla beslenen bir döngü yaratır. Zamanla sorun, İlk anlaşmazlığın içeriğinden çıkar ve ilişkinin temel güven sorununa dönüşür. Yazarların çerçevesinde hedef olan kişinin de iki uçtan kaçınması gerekir. Her dolaylı davranışı görmezden gelmek, örüntünün sürmesine alan açabilir. Buna karşılık öfkeyle karşı saldırıya geçmek de gizli çatışmayı büyütebilir. Daha yararlı seçenek, gözlenebilir davranışı sakin biçimde belirtmek, beklentiyi netleştirmek ve tutarlı sınırlar koymaktır. Böyle bir tutum, kişinin karşısındakinin niyetini kesin olarak okuduğunu iddia etmeden somut etkiler hakkında konuşmasını sağlar. Kitap bu nedenle hem öfkeyi dolaylı ifade eden kişiye hem de bu davranışın muhatabına hitap eder. Dördüncü olarak, iş yerinde uyum görüntüsünün altında biriken işbirliği sorunları, pasif-agresif davranış, çalışma ortamında kişisel ilişkilerden farklı sonuçlar doğurabilir. Çünkü görevler, süreler ve ekip içi bağımlılıkların da etkilenmesi söz konusudur. Kitabın ele aldığı çerçevede çalışan, bir görevi kabul etmiş görünmesine rağmen işi geciktirebilir. Gerekli bilgiyi paylaşmayabilir veya talimatları biçimsel olarak uygulayıp ortak amacı zedeleyebilir. Bu tür davranışlar bazen yalnızca performans eksikliği gibi görünür. Fakat tekrar eden biçimde itirazların açıkça konuşulmadığı, buna karşılık iş akışının aksadığı durumlarda gizli öfke ve direnç olasılığı değerlendirilmelidir. Yazarların yaklaşımı, yöneticilerin ya da ekip arkadaşlarının kişilik yargısı yerine davranış, beklenti ve sonuç üzerinde durmasını destekler. Örneğin, belirsiz bir memnuniyetsizlik karşısında görev tanımını, teslim tarihini ve sorumluluğu somutlaştırmak daha işlevseldir. Ayrıca çalışanın itirazını cezalandırmadan dile getirebileceği bir iletişim zemini önemlidir. Çünkü açıkça karşı çıkmanın tehlikeli görüldüğü kurumlarda, görünürde onay verip dolaylı biçimde direnmek daha kolay hale gelebilir. Kitap, kararlı iletişimi bu yüzden yalnızca kişisel bir beceri olarak değil, işbirliğini koruyan bir araç olarak ele alır. Açıklık, her anlaşmazlığı çözmez, ancak belirsizliği ve karşılıklı tahmini azaltır. Son olarak, kararlı iletişim, sınırlar ve yardım profesyonelleri için uygulama, kitabın çözüm yönü, saldırganlık ile boyun eğme arasındaki kararlı iletişim biçimine dayanır. Kararlı olmak, karşı tarafı kontrol etmeye çalışmak veya onu pasif-agresif diye damgalamak değildir. Kişinin kendi gözlemini, ihtiyacını ve sınırını açıkça ifade etmesidir. Bu yaklaşımda muğlak imalar yerine belirli davranışlar konuşulur, yapılabilir talepler ortaya konur ve söz ile eylem arasındaki tutarlılık izlenir. Pasif-agresif davranışı gösteren kişi açısından da temel mesele, öfkeyi inkar etmek yerine tanımak. Doğrudan dile getirmek ve davranışının sonuçları için sorumluluk almaktır. Yazarlar, kontrolcü, çökkün ya da aşırı kendine odaklı görünebilen davranışların bu örüntüyle bağlantılı biçimlerini tanımaya yardımcı olmayı amaçlar. Ancak bu işaretler uzaktan tanı koyma aracı değildir. Gözden geçirilmiş baskıdaki klinisyenler, hekimler ve sağlık çalışanlarına yönelik ek bölüm. Karmaşık mesajlar veren veya işbirliğine direnç gösteren kişilerle çalışan profesyonellerin ihtiyacını kabul eder. Bu yönüyle kitap, tek bir konuşma tekniği sunmaktan daha geniş bir hedef taşır. İletişimde açıklığı, sınırların uygulanmasını ve gerektiğinde profesyonel destek aramayı ilişkisel iyileşmenin birbirini tamamlayan unsurları olarak konumlandırır. Sonuç olarak, Overcoming Passive Aggression, kendi davranışlarında sürekli erteleme, dolaylı itiraz, söylenenle yapılan arasındaki uyumsuzluk veya bastırılmış öfke gören okurlar için yararlı bir başlangıç kitabıdır. Aynı zamanda eşinin, aile üyesinin, arkadaşının ya da iş arkadaşının çelişkili mesajları nedeniyle sürekli belirsizlik yaşayan kişilere de hitap eder. Kitabın pratik değeri, okuru psikolojik etiketler dağıtmaya değil, tekrar eden davranış örüntülerini ayırt etmeye yöneltmesidir. Böylece okur, niyet okumaya çalışmak yerine gözlemlenebilir davranışları, bunların etkilerini ve gerekli sınırları konuşmayı öğrenebilir. Yardım mesleklerinde çalışanlar için ek içermesi de gözden geçirilmiş baskının kullanım alanını genişletir. Benzer öfke yönetimi veya ilişki kitaplarından ayrıldığı nokta, öfkenin açık patlamalarından çok gizli ve dolaylı biçimlerine odaklanmasıdır. Birçok genel iletişim kitabı, çatışmanın nasıl yönetileceğini anlatırken, bu çalışma çatışmanın görünmez hale geldiği durumdaki güçlüğü öne çıkarır. Çocuklukta öğrenilen kalıplardan iş yeri işbirliğine, yakın ilişkilerden kararlı iletişime uzanan kapsamı, konuyu tek bir ortamla sınırlamaz. Bununla birlikte kitap, her zor davranışı pasif-agresiflik saymamak gerektiği düşüncesiyle daha dikkatli okunmalıdır. En çok faydayı, kendi payını incelemeye istekli, açık iletişim ve sorumluluk alma becerilerini geliştirmek isteyen okurlar sağlayacaktır. Amaç karşı tarafı değiştirmeye zorlamak değil, gizli öfkenin ilişkilere verdiği zararı daha net görüp daha doğrudan yollar kurmaktır. Destek olmak isterseniz Tim Murphy PhD, PhD kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.